fotoğraf makinesini almam ve fotoğrafa başlamam, daha doğrusu amatör fotoğrafa başlangıcım 2000'li yılların başına tekabül ediyor. Fakat dünyayı vizörden ilk görmem o da 1986, 1987'li yıllara beni döndürüyor. O zamanlar her evde kompakt bir makine bulunmadığı için insanlar özel zamanlarında işte eşi dostu şehir dışından, yurt dışından geldiğinde mutlaka kompakt makineyle çekimler yaparlardı. Ve bu özel zamanlarında da makine olmadığı için komşusundan, ailesinin bir ferdinden bu makineyi ödünç alarak çekimlerini yaparlardı. Bu süreç bana çok tılsımlı gelirdi. Çünkü gerçekten bir ritüeldi bu. Yani vitrinde duran o kristal bardakların yanındaki o fotoğraf makinesi özenle saklanırdı kılıfında. İşte pilleri çıkartılır akmasın diye. Ne bileyim içinde bir film varsa o mutlaka hızlıca bitirilir. Çünkü bayatlama ihtimaline karşın geçmişteki hatıralar yanmasın diye. Sonra o özenle saklanırdı. Ve bir kişi istediğinde gerçekten aile fertleri böyle düşünürdü. Acaba iyi bakar mı makinemize? Acaba fırlatır mı, sağa sola atar mı? Gibi özellikle içinde film varsa bu düşünceler daha da vermeyi zorlaştırırdı. Sonra vitrinden o makine çıkartılır. Kim istiyorsa ona teslim edilir. Ve serüven orada başlardı. Makine geri gelecek mi serüvede? Bu gerçekten bir çocuk gözünden çok hoş bir süreçtir. Ve nadiren de olsa annem bana makineyi verirdi sağ solu çekmem için. O dönem çektiğim fotoğraflar da var. Benim için zannediyorum bu fotoğraf makinesinin tılsımlı yanı o zamanlar ortaya çıktı. Yani çocuk zamanlarında kesinlikle fotoğrafla ileride ilgilenirim demedim ama böyle yüreğimin hopladığı bir seçimdi. Yani fotoğraf makinesinin elimde olması. Ben bugünlerde fotoğrafçılığa aşkla devam etmemin aslında temellerinin annemin bana o zaman verdiği fotoğraf makinesiyle atıldığına inanıyorum. Söyleşilerde, workshoplarda ya da pandemi döneminde yapılan Zoom toplantılarında, daha da özelleştireyim, arkadaşlarımızla buluştuğumuzda bir masa etrafında sıklıkla şu cümleler kullanılır. Fotoğraf kesinlikle böyle olmalı. Hayır, fotoğrafta insan olmazsa olmaz bir unsurdur gibi. Böyle çok köşeli, karşı tarafı anlamlandırmaktan uzak ya da onun açısından bakmaya, empati yapmaya uzak cümleler kuruluyor. Yani fotoğraf da sanatın diğer türlerinde olduğu gibi kişisel izler barındırır. Tabii bu izleri, kendi izlerimizi bulabilmek belli bir zaman diliminde oluşur. Yani siz bu konuya eğildikçe daha fazla siz olmaya başlarsınız. Yani bu ne demek? Atıyorum 40 yaşında bir kişinin aslında bir heybesi var. Bu heybede okuduğu kitaplar, izlediği filmler, dinlediği müzikler, karşılaştığı insanlar, aldığı akademik eğitim, bir sürü unsur var. Ve bu unsurların neticesi olarak aslında kendi izimizi bırakıyoruz. İz bırakmak biraz fedakarlık, sabır, azim isteyen bir durum. Örneğin son zamanlarda çok sevdiğim arkadaşım Üzüm Derin Solan işlerini inceliyorum. Orada geleneksel büyüdüğü aile ortamı, kendi yetiştiği ortamla günümüz modern fotoğrafının çizgisine o kadar güzel işler üretiyor ki. Yani çok az fotoğrafta böyle tüyleriniz diken diken olur. Üzüm gerçekten bunu başarmış yegane insanlardan biri. Dediğim gibi çok fotoğrafçı var ama kendini gerçekleştiren fotoğrafçı sayısı çok azdır. Özellikle bu bağlamlarda fotoğrafçıyı değerlendirirseniz çok daha doğru sonuçlara varırsınız diye düşünüyorum. Bir önceki soruda yanıt verdiğim gibi aslında kendi çizginizi bulmak istiyorsanız başkalarının yorumlarını bir nebze yok sayın. Doğru insanlara sorular sorup onlardan geri dönüş almak çok önemlidir. Çünkü sosyal medyada paylaşacağınız herhangi bir fotoğraf için beğeni sizin doğru yolda olduğunuz anlamına gelmez. Yani beğeni sayısı. Bu da demek oluyor ki aslında karşınızda Instagram'da hesabı olan bin bir türlü insan var. Ve bunların çok azı sizi tanıyor. Çok azı sanatsal bir birikime sahip, fotoğrafik anlamda bir birikime sahip. O yüzden gelen yorumlar, beğeni sayıları sizi çok yolunuzdan vazgeçirmesin diye düşünüyorum. Instagram'da paylaştığım 6. kare aslında benim çok geçmişte izlediğim bir film vardı. Hatta şiiri de hemen şuradan bulup size okuyayım. Ah pardon, bu şiir değil. Bugün merdivenlerden çıkarken orada olmayan bir adamla karşılaştım. Bugün de orada değildi. Keşke dedim, keşke gitse. Ya bu cümle böyle ilk başta Allah Allah diyorsun. Zaten adam yoktu çıkarken. Niye gitsin? Zaten mevcutta biri yok. Niye keşke? Bunun üzerine böyle düşünmeye başladım. Aslında hepimizin içerisinde birazcık mikrofonları kıstığımızda, iç dünyamızda başka bir insan var. Bunu çoklu kişilik bozukluğu ya da şizofreni olarak değerlendirebilirsiniz. Zaten izlediğim film de Kimlik, Identity filminden alıntı. Muhtemelen başka bir edebiyat kitabından alınmış bir metin olabilir. Ama ilk bu filmde karşılaştığım için onun örneğini vereceğim. Şimdi bu buradan yola çıkarak ben bazı fotoğraflar üretmeye başladım. Bu fotoğraflarda insan yok ama insan izleri var. Yani orada bir sıcaklık var, orada bir hikaye gelişimi var. Mesela bu fotoğrafta da bir kalem var, belli ki biri yazıyor. Orada açık bir defter var, daha henüz kalkmış. Ve bir içeceğiyle birlikte bir köşede aslında orada geometrik birkaç unsurla birlikte bir kurgu var. Ama burada tabii kesinlikle bir manipülasyon yok. Zaten filmde bir makineyle çekildi. Onun bilgilerini de aktaracağım. Ben böyle açıları çok seviyorum. Atıyorum bir gün vapurda yolculuk yaparken oturduğum yerden kalkıp aslında benim orada olmayan birine bir manzara izliyormuşçasına çektiğim fotoğraflar. Ya da ben o masadan kalktığımda orada biri varmışçasına ama o ben değilmişim gibi çektiğim fotoğraflar. Yani böyle seriler yapmayı seviyorum. Bilmem, yani benim hayatın içinde böyle anlar yakalamam kendi adıma hoşuma gidiyor. Çok fazla analog makine tecrübem oldu ama 15 yıldır bir Leica hayali kuruyordum. Leica'yı da geçtiğimiz 5-6 yıl önce satın aldım. Bundan sonraki çekimlerimi Leica M6, işte Sammilux 35 mm 1.4 lensim var. Onunla çekimi yaptım. İçerisinde de hemen kontrol edeyim. Ilford Delta 100 film kullandım. Herhangi bir push ya da pull olmadı. Bu şekilde karemi ürettim. Ben daha çok karanlık taraftayım. Yani günümüz fotoğrafçılarının sıklıkla fotoğraflarında edit ve post prodüksiyon işlerinde kullandığı Lightroom'un ben Darkroom tarafındayım. Yani karanlık oda da bir nevi Photoshop'ta gördüğünüz tool'lar, plugin'ler vesaireyi içeren fakat el yordamıyla, el tecrübenizle bazı manipülasyonları ya da editleri yapabileceğiniz bir ortam. Ve aslında filmi takarken karar verdiğiniz hangi film, hangi ISO değerinden başlayan bir serüven karanlık odada fotoğraf baskısına kadar devam ediyor. Ve burada fotoğrafı çekerken yaptığınız birçok hatayı tölere edebiliyorsunuz. Örneğin fazla pozlayarak çektiğiniz bir fotoğrafı karanlık odada daha düzgün bir hale getirebiliyorsunuz. Farklı maskeleme teknikleri var. Ama burada maskeleme tekniklerinde bazı konular kişiye özel. Yani sadece maskeleme tekniği olarak küçük bir alanı kapsamayalım ama fotoğraf çekiminden başlayan bazı teknikler var. Yani bunun en büyük, en güzel örneği aslında siyah beyazdaki o gri skalasını anlatan Ansel Adams'tır. Yani Ansel Adams beyaz değeriyle siyah değeri arasında kalan grilerde aslında kusursuz bir tonlamaya gider. Ve o kontrast seviyesini çok yüksek seviyede tutar. Ama bazı ticari işlerde örneğin bir firma yeni bir fabrikaya taşınıyor ve sosyal medya yükleyeceği fotoğraflarda kapının önünde bir tabela yeri var fakat logo yok. Şimdi bununla ilgili mecburen ticari anlamda oraya bir manipülasyon yapıyorsunuz. Bunu da ekseriyetle eğer 3 boyutlu bir tasarım yapacaksam Cinema 4D'de tasarlayıp Photoshop'ta son halini veriyorum. Yani kesinlikle bu edit kısmına da karşı değilim. Böyle bir düşüncem hiçbir zaman olmadı. Editleyen de fotoğrafçıdır, editlemeyen de. Son 2 3 4 göremem ki. Bülent Ortaçgil'e selam ve saygılarımızı gönderelim. Bence fotoğrafın, yani tek fotoğrafın gücü yadsınamaz. Çok güçlüdür. Yani dünyada tek fotoğrafla kamuoyu fikrini değiştiren fotoğrafçılar vardır. Benim daha önce Aralık Mekte'de de kaleme aldığım bir fotoğraf var. Yani o da mesela beni diken diken yapan fotoğraflardan bir tanesi. Fotoğrafın sahibi Eugene Smith. Eugene Smith'e çok fazla saygım var. Yani hayatını bu alana adamış ve haksızlıklar karşısında omurgalı duruşuyla hayatına bir şekilde son verilmiş bir fotoğrafçı. Gerçekten fotoğraf tarihine böyle altın harflerle adını yazabileceğimiz bir fotoğrafçı. Kendisi Japonya'nın Minamata şehrine gidiyor. Burada da bir fabrika kimyasal atıklarını oradaki halkın içinden geçen suya karıştırdığı için oradaki insanlarda, yeni doğumlarda, bebeklerde vücutlarında deformasyonlar olduğu çıkıyor. İşte kör doğumlar oluyor, sağırlar oluyor, engelli doğumlar oluyor. Burada ekseriyetle civa zehirlenmesi yaşıyorlar. Ve fabrikaya yapılan eylemler ve söylemler neticesinde fabrika hiçbir şekilde bundan vazgeçmiyor. Ve fabrikanın bu problemleri görmezden gelmesi sebebiyle Eugene Smith'in de elinde tek enstrüman fotoğraf makinesi var. Ya bununla birlikte kamuoyunu bilgilendirmesi gerekiyor. Ve bir fotoğrafı var, çok efsane. Yine bu civa zehirlenmesinden mağdur durumda olan Tomoko. Tomoko annesiyle birlikte bir leğenin içinde banyo yapıyor. Ve buradaki ışık, oranın draması o kadar efsane ki daha sonra bu fotoğrafı Michelangelo'nun Pietà'sıyla çok örtüştürüyorlar. Yani burada da bir anne dramı var. Pietà'da nasıl Hazreti İsa Meryem'in kollarında can veriyor. Aynı şekilde Tomoko'da annesinin kollarında bir banyoda duruşu ve beden dili aynı şekilde duruyor. Tabii bu fotoğrafla birlikte Eugene Smith çok ciddi darp ediliyor vesaire fabrikadaki işçiler tarafından. Daha sonra kötü bir serüven başlıyor. Ama Eugene Smith hayatını ortaya koyarak burada yapılan haksızlığa dikkat çekiyor ve fabrikaya verdiği savaşı kazanıyor. Ya bu çok özel ve biz fotoğrafçılar için önemli bir durum. Gerçekten elinizde çok büyük bir güç var. Bunu nereye yönlendirirseniz aslında biraz da karşılığını o şekilde alıyorsunuz. Soruya dönecek olursam aslında fotoğrafın farklı disiplinlerden destek alması değer katsayısının çarpanını arttırması açısından da çok önemli. Bizim mesela Aralık Mek aracılığıyla tanıştığımız, daha sonra Bursa Fotoğraf Festivali'nde eserlerini gördüğümde böyle çarpıldım. Sevgili Beyza Salcı var. Mesela onun da resim öğretmeni olmasından kaynaklı, işte renkleri, renklerin hissiyatlarını bilmesinden kaynaklı ve bunu geçmişte yakaladığı bazı izlerle, işte buluntu fotoğrafları olabilir. İşte ilkokulda o bizim mendil ceplerine koyduğumuz mendillerle yaptığı baskılar olabilir. Bunları o kadar iyi harmanlıyor ki ve netice olarak disiplinler arası fotoğrafın da dışına çıkan, daha sanatsal fotoğraf üretimi dediğimiz alana yönlenen şahane işler ortaya çıkıyor. Bence farklı disiplinlerden fotoğrafçı yararlanmalı elinden geldiğince. Fotoğraf metinlerine gelince, fotoğraf metinleri de tabii fotoğrafın gücünü arttırıyor. Yani bu her zaman metin yazılmalıdır gibi bir durum değil. Tabii ki gücünü arttırıyor. Ama bu sorunun başında bahsettiğim Eugene Smith fotoğrafı herhangi bir metne ihtiyaç duymadan, yani gücünü olabildiğince masaya vuran ve bakın burada böyle bir şey yapılıyor diyebilen biricik işlerden bir tanesi. Ama bu her zaman mümkün değil. Özellikle fotoğrafın modern sanatla harmanlandığı noktada fotoğrafı açıklayıcı metinlere ihtiyaç duyuyoruz. Bu da fotoğrafın gücünden eksilme ya da bir negatif anlamda bir etki yarattığını söyleyemem. Aksine bakan açısından birazcık daha işi kolaylaştırıcı, biraz daha fikirsel anlamda yönlendirici bir yola sokmuş oluyor diye düşünüyorum. 1997 yılında babamın bankadan getirdiği ajandalarla birlikte bir günlük tutma serüvenim başladı. Günlük tutmak, insanın çevresinde olup bitenin farkında olması, akışın farkında olması gibi yarattığı bazı unsurlar var. Bu da fotoğraf çekmeye çok benzer durumlar. Yani sadece farkındalığınızın artması bile fotoğrafta istediğimiz bir durum. Yani nasıl fotoğraf makinesinin öncesi ve sonrası varsa, aynı şekilde yazmanın da sizin farkındalığınızı arttırıcı bazı pozitif yanları var. Onun haricinde fotoğrafa katkısı olan başka durumumsa hayatımı idame ettirdiğim mesleğim. 12 yıldır kendi işimi yapıyorum. 12 yıldır işte firmaların kurumsal kimliklerinden, işte web site tasarımlarından, 3 boyutlu tasarımlarından işler üretiyorum. Grafik tasarım çizgisindeyim ve bu gözümün terbiyesi açısından çok büyük önem arz ediyor. Yani fotoğrafa katkısı, belki geometrik anlamda bazı unsurların farkındalığının olması ya da estetik dediğimiz o çizginin üretimiyle ilgili bana avantajlar sağladığını söyleyebilirim. Muhtemelen çektiğim fotoğraflar çekmediklerimin 100 binde, belki milyonda biridir. Yani o yüzden bazen şartlar ne olursa olsun, yani bütün şartlar yerinde, ışık güzel, konu güzel, yani bu anın fotoğrafı çekilmelidir diye düşündüğümüz anlarda dahi bazen elim fotoğraf makinesine gitmez. Ya değil fotoğraf makinesine, cep telefonuna bile gitmez. Çünkü bazı anlar tılsımlıdır. Paylaşmak, oradaki bilgi akışı daha değerlidir. Ve bunun yanında makine gibi bir samimiyetsiz enstrümanı da araya sokmak istemem. O anı yaşarım. Yani zihin de bir nevi fotoğraf makinesidir aslında. Yani bugün hafızanızla çektiğiniz ve dilinize dökerek karşı tarafa anlattığınız hikayeler de bir nevi aklınızdaki karenin kelimelere dökülmüş halidir. O yüzden benim fotoğraf makinem olmadan asla dışarı çıkmam gibi bir durumum yok. Öyle bir cümle de kurmam. Yanıma almak istediğimde alırım. Bazen ağırlıkmış gibi gelir. Almam. Kompakt makine taşımayı daha fazla tercih ederim. Ama olası bir yerde fotoğraf makinem olmadığında fotoğrafının çekilmesini düşündüğüm bir yerde çekemezsem bununla ilgili üzülmem. Çünkü hayat akışında her şey her zaman 10 numara ilerlemez. Burada da fotoğrafın çekilmemesi gerekiyormuş derim ve yoluma devam ederim. İnsan mekanik bir varlık olmadığı için aslında çevresindeki değişen, gelişen durumlar, işte ekonomik şartlar, birçok etmen hobisine yönelememesine neden olabiliyor. İşte fotoğrafa ara verebiliyor, müziğe ara verebiliyor, yazmaya ara verebiliyor. Yani bu tip durumları ben çok insani olarak karşılıyorum. Fakat verdiğinizde nasıl bir toprağı işlemeden bıraktığınızda nadasa bırakma olur. İçindeki bakteriler işte bir doyum seviyesine ulaşır. Ya da daha ilerleyen yıllarda daha fazla ürün alabilirsiniz. Daha kaliteli ürün alabilirsiniz. Bence sanatçı açısından da durum biraz böyle. Yani çok basit örneği, biz pandemi döneminde özellikle fotoğrafçılar için eve kapandığımız bir dönemdi. Fotoğraf üretimi yapıyorsanız, özellikle sokak fotoğrafçısıysanız ya da herhangi bir fotoğraf dalında üretim yapıyorsanız, karantina altında evden çıkamıyor olmanız sizin en büyük düşmanınız oluyor. Şimdi böyle bir durumda fotoğrafçılar için bir çıkış yolu gerekiyor. Mesela kendi adıma Mart 2020'de yaptığım çağrı aslında hem benim çağrımla başlayan hem de oraya değer katan birçok arkadaşımın dahil olmasıyla devam eden Aralık Mek serüveni hayata geçmiş oluyor. Hayat, atıyorum, pandemi yaşanmasaydı ve normal seyrinde ilerleseydi, yani bugün bu podcast yayını da olmayacaktı ya da birçok değerli insanla yolumuz kesişmeyecekti. Yani biz burada bir tüzel kişilik oluşturup orada bir güven oluşturduk. Fotoğrafla ilgili paylaşımlar yaptık. Bu da bence fotoğraf kadar, en az fotoğraf kadar değerli bir platform oldu diye düşünüyorum. Beni ne geri getirir? Yani bazen geriye dönüşlerim oluyor. Mesela hiç yazmıyorum fakat geriye dönüp bazı şeyler beni tetikleyip obsesif olarak yazmaya yöneldiğim oluyor. ya da hiç müzikle uğraşmayıp birden gitarları çıkarıp hadi Beatles parçaları çalışayım dediğim dönemler oluyor. Bu tamamen içgüdüsel. Yani yoğun olarak ama bir tanesi daha fazla oluyor. Ve onu pausladığında diğeri gidiyor falan. Şu an fotoğraf ve Aralık Mac benim en fazla hobilerim arasında has sağladığım durum olduğu için daha çok bu yoldan devam ediyorum. Ben üretmeden duramayanlardanım. Yani illaki bir yerde benim parmağım olmalı diye düşünüyorum. Yani bu çocukken yeni dökülmüş betonları adını yazanlardan bir tanesi de benimdir. Yani bugün fotoğraf çekemesem ya da gözüme bir problem olsa atıyorum illaki söz yazıp bestelemeye çalışırım. Ya da giderim bir deri çanta yapım kursuna giderim, oradan bir şeyler yapmaya çalışırım. En olmadı hayatımın akışıyla ilgili bu adam neler yaşamış, nasıl bir hayatı olmuş, kimlerle etkileşmiş gibi günlük kaleme alırım. Çünkü günlük dediğinizde bazıları tam olayı idrak edemiyor ama düşünsenize dünyaya geldiniz ve gidiyorsunuz. Yani sizinle ilgili hiçbir şey bırakmamak mı yoksa hayatın akışında günlük tutarak işte geçmişini belgelemek mi? Bence insanın geçmişine dair belge bırakma arzusu olmazsa olmazı olmalı. Yaşlardaki İlker'i gözümün önüne getirdiğimde fotoğraf çekmeye tutkuyla devam ettiğini düşünebilirim. Yani 36 karelik bir film düşünürsek ve bu film hayatı temsil ediyorsa yaşanacak çok fazla hikaye olduğunu düşünürüm. Nasıl ki yaşımız ne olursa olsun o içimizdeki çocuk beslenmeye açsa o açlığı doyurmaya, sanatsal üretime de devam ederim diye düşünüyorum. Podcast'in son sorusuna geldik. Yayın boyunca öncelikle beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bazı sözler, bazı kitap alıntıları benim için çok özeldir. Böyle hayatıma yön vermemde kilometre taşı oluştururlar. Bunlardan bir tanesi de Robert Frost'un meşhur şiirinden kısa bir alıntı. Ormanda yol ikiye ayrıldı ve ben daha az kullanılanı seçtim. Yani burada denemekten, yeni şeylerle birlikte kendinizi ortaya koymaktan korkmayın. Fotoğrafik üretim çizginizde belki sosyal medya sizi aldatıyor olabilir. Yani oradaki beğeni sayılarına odaklanıp da üretimler yapmayın. Kendinizi gerçekleştirin ve doğru insanlardan geri dönüşümler alın. Bu benim tavsiyede bulunacağım bir durumdur. Herkes gibi olmayın. Kötü de olsa kötünün en kötüsü olun ama kendiniz olun. Ve bugün yayını bitirirken de size küçük bir şarkıyla veda edeceğim. Mavi Sakal'dan geliyor İki Yol.
Birinin eksiği yaşanan yolların ortasındayım. Hedefler hep çok çok kolay olmuştu. Birdenbire boşalan yolların ortasındayım. Hedefler hep çok çok kolay olmuştu.
Teşekkürler.